daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba, ben Ekin. Onarım Atölyesi'nin podcast serisine hoş geldiniz. Herkese kocaman bir merhabalar. Onarım Atölyesi Podcast'in bu bölümüne hoş geldiniz. Hakikaten böyle kocaman büyük seslerle açılışlar yapmayı çok seviyorum. Ama bugün sanırım böyle Podbi Medya'dayım, stüdyoda da konuştuğumda inanılmaz heyecanlıyım. Çünkü ben bu podcast'te ilk kez bir iç mini seriyi deniyorum. Yani aslında bir konuya üst üste 3 bölümde odaklandığımız ve serinin içerisinde ayrı bir seri olma özelliği taşıyan bir şeyi ilk kez deniyorum. Ve bunu da sanırım çok uzun süredir rol model aldım ve benim için aslında takip etmek istediğim yolda çok önemli bir rol model ve liderle yapıyor olacağım için de inanılmaz heyecanlıyım. Beni yakından tanıyanlarını zaten bol bol size eminim Erinç'ten bahsediyorum ama bugün aslında üst üste 3 bölümü yeni ekonomi, eski ekonomi, yeni ekonomiye giden alternatiflerin yaşadığımız pek çok şeyi çok derinlikli bir şekilde Erinç Şahan'la konuşuyor olacağız. Erinç'le aslında daha öncesinde de bir bölüm kaydetmiştik ama dediğim gibi bu daha çok denemediğimiz bir şeyde birlikte deniyor olacağız. Hepiniz zaten bu seriden aşina ama Erinç Don't Ekonomisi Action Lab'de Business Lead olarak aslında bu kimliğiyle burada. Ama bugüne kadar pek çok şey yaptı ve yapıyor. Social Enterprise World Forum'da şu anda board member aynı zamanda. Ve dediğim gibi bugüne kadar da hepimize ilham veren pek çok hikayesi var. Bunu önceki bölümlerde zaten konuşmuştuk deyip hızlıca hoş geldiniz de demek istiyorum. Erinç hoş geldiniz, iyi ki birlikteyiz.
Hoş bulduk Ekin. Ben de çok heyecanlıyım.
Çok teşekkür ederim bu zamanı açtığınız için. Aslında Türkiye'de bunu birlikte yapıyor olmak da benim için çok çok çok önemli ve çok heyecan verici. Çünkü maalesef biz genellikle kaynakları dışarıdan doğrudan alamıyoruz ve bir şekliyle bunları buraya entegre etmeye çalışıyoruz. Ama bugün dünyanın bizim odak alanlarımızın çok kalbinden bir konuyu burada sizinle birlikte Türkçe üretiyor olmak da bana çok ilginç de geliyor doğrusu. O yüzden bunun için de çok çok heyecanlıyım ve hakikaten bu coğrafyada bir şeyleri ilk kez böyle sizinle deniyor olmak çok mutluluk verici. Çok sağ olun.
Benim için de.
Aslında dediğim gibi 3 bölümde biraz tartışacağız ve biraz daha eski ekonomi dediğimiz, yani neye neden eski diyoruz, neden bunu eski diye adlandırmalıyız, biraz bunu konuşmak, devam eden bölümlerde çemberin dışına çıkmak, yani neden bu oyun alanının dışına çıkamıyoruz, neden aslında bu politikalar ekonominin içerisine sıkışıp kaldık, en azından ben böyle hissediyorum, neden bunu böyle oluyor sorusunu soracağım ve en sonki bölümde de aslında o derin iş tasarımını, yeni bir startup'ı ya da kendi mevcut işletmemizi daha regeneratif, daha onarıcı ve daha dağıtıcı bir yere taşımak için hangi kilitleri açmamız gerekiyor? Bunları tartışacağımız 3 bölümlük önemli bir kütüphane yaratacağımızı düşünüyorum. İlk sorumla da aslında biraz daha şöyle başlamak istiyorum bu bölümde. Ya eski ekonomi dediğimiz şey ne? Bize ne yaptı eski ekonomi? Neden onu sevmiyoruz? Neden kötü ve aslında yaşadığımız şeydeki payı ne? Eski ekonomi diye adlandırdığımız ekonominin özellikleri neler ve nasıl oldu da bizi bu kadar tahrip etti bu ekonomi?
Şu anda yani eski ekonomiyi ve günümüzün ekonomisini değerlendirmek için bunun etkilerine bakmamız lazım. Yani sonuçları ne? Ve sonuçlarının ekolojik ve sosyal boyutu var. Ekolojik olarak baktığımızda ekolojik tavanı aşıyoruz. Bir sürü konuda çok ciddi bir şekilde ekolojik sistemimizi yok edecek bir şekilde, tehdit edecek bir şekilde sonuçlara yol açmaya başlıyor günümüzün ekonomisi. Sosyal olarak da baktığımızda çok ciddi bir eşitsizlik, çok ciddi bir dengesizlik, fakirlik. Yani dünyanın her tarafında artık bu gözlenmeye başlıyor. Yüksek gelirli ülkelerde de gözlemleniyor, tartışılıyor, konuşuluyor. Ve bir şeylerin çalışmadığını artık herkes hissetmeye başlıyor. Ama bu neden, yani bunun, bu eski ekonominin temelinde neler var diye sorduğumuzda esas birkaç tane şey çıkıyor. Bir tanesi GDP growth. Yani ekonominin, tüketimin esas yükselmesinin gerektiği bir ekonomik sistem ve o yükselmediği zaman ekonomik kriz çıkartan bir ekonomik sistemden bahsediyoruz. İkincisi de tamamen finansal sermayeye hizmet eden bir ekonomi. Yani tamamen tüm kararları, bütün dağıtımı, bütün yaratılan fırsatları finansal sermayeyi en hızlı ve en yüksek şekilde nasıl büyütebiliriz? Ve her şey, bütün kararlar, bütün mekanizmalar, bütün ekonomik tasarım bunun üzerine olduğu için bizi limitliyor. Yapmamız gereken bazı adımlar var. Hem ekolojik sorunlarda boğuşabilmek için hem de sosyal sorunları yok edebilmek için çok önemli adımlar var ve bu adımlar hem kamu alanında hem iş dünyasında hem finansal dünyada geride tutuluyor ve bu adına atılamıyor.
Bu çok kıymetli. Özellikle sanırım bugünlerde özellikle Türkiye'de degrowth'u küçülme olarak bile adlandırmaktan biraz korkup büyümeme diyoruz. Çünkü küçülme daha da korkutucu bir kavram haline gelmeye başladı. Bunu ileride mutlaka daha fazla derinleşmek istiyorum ama sanırım en önemli yapmamız gereken şeylerden biri de şapkayı önümüze koymak ve aslında hala bu kadar büyüme odaklı kurduğumuz sistemin neler yaptığını görmekle ilgili. Çünkü bunu hep konuştuğumuzda da aslında yeni çıkan alternatifler bile aslında bir şekliyle hep büyüme tarafında. Peki biraz da size şeyi sormak istiyorum. Yani biz çok yerleşik bir düzenin, çok yerleşik bir sistemin karşısına çıkıp diyoruz ki yeni bir ekonomiye ihtiyacımız var ve bir hali de zorlandığımızı görüyorum dünyada bunu çalışmak, bunu aslında anlatmaya çalışan isimler olarak. Neden zor? Yani eski ekonomi karşısına yeni bir şeyi koymaya çalışmakta, bunu yaratmakta neden zorlanıyoruz?
Yani çok güzel bir soru çünkü hepimiz bu zorlanmayı hissediyoruz. Yani anladığım kadarıyla dünyanın bir sürü köşelerinde bu ekonomik düzenin esas ne kadar sorun yarattığını, ne kadar günümüzün bu yüzyılımıza uygun olmadığını gören bir sürü insan var. Ama bu ekonominin de gerçekleri var ve bu ekonominin içinde yaşamaları ve hareket etmeleri lazım. Yani şu anda oluşmamış bir ekonomi için çalışmalarını rica ediyoruz esas bir sürü insandan. Ama günümüzün ekonomisinde de bir ayağı olması lazım ve geçinmesi lazım. Yani bunu yani eminim ki senin podcast serisine katılan herkes hissediyor belli bir şekilde. Sen de hissediyorsun, ben de hissediyorum. Beraber çalıştığımız insanların her biri hissediyor. Çünkü günümüzün ekonomik sistemi taviz vermiyor. Yani sonunda onun belli bir tasarımı var, belli bir hedefleri var ve o hedeflerini yerine getirecek bir şey önermediğin zaman seni bir köşeye sıkıştırıyor. Bu bir komplo teorisi değil yani çünkü sermaye kendisini büyütecek alanlara akıyor eninde sonunda ve buna bazı işte böyle çalışmayan bazı köşeler var yani sosyal amaçlı yardım fonları vesaire var ama genelde dünyanın trilyonluk ekonomisine baktığımızda böyle işliyor. Bunun daha ötesinde ekonomiyi değiştirmek aynı zamanda belli bir dengesizlik yaratma ihtimali ve risk yaratıyor. Yani hemen bir devrim olsun, hemen bir değişim olsun isteyen bir sürü insanlar var ama bu da olacak bir şey değil. Çünkü pat diye kapatırsak günümüzün ekonomisini, o zaman çok ciddi sorunlar, çok ciddi acılar, çok ciddi problemler yaratmaya başlayacağız. Ve bu geçiş sürecini algılayabilmek çok zor. Çünkü kendisini sonunda bir şekilde korumaya çalışan bir sistemden bahsediyoruz. Yani o sermayenin, finansal sermayenin hayatın her köşesinde etkili olduğu bir sistemden düşünüyoruz ve buna karşı farklı oluşabilecek olan sistemler bu sistemin içinde yaratılarak farklı bir şeye geçiş yaratmaya çalışması lazım. Bu açıdan yani zorlanmamız çok doğal ama aynı zamanda da bunun ucunu bırakmamamız lazım. Çünkü yani kendimizi aldatarak bu sistem içinde küçük çözümler, küçük adımlar atarak kendimizi biraz rahatlatabiliriz ama bu sistemi daha da katılaştırmış, daha da böyle yerine koymuş ve yani somut bir şekilde değişemez hale getirme ihtimali de var bu yaklaşımın. O yüzden mecburen sürekli yeni ekonomi içinde oluşacak olan kurumsal yapılar, finansal ilişkiler, iş modelleri bunları sürekli deneyerek, sürekli zorlayarak yeni ekonominin potansiyelini göstererek bu yeni ekonomiyi inşa etme ihtimali olduğunu düşünüyorum.
Bu çok çok iyi hissettirdi bana birçok açıdan aslında. Yani Türkiye'de de dünyanın pek çok noktasında da baktığımızda en temel zorluklardan bir tanesi bu sistemin içerisinde bir şey yapmaya çalışmak ve burada da var olmaya çalışmak. Sizinle de çok tartıştığımızda ben görece içime sinmeyen hiçbir işin içinde maddi kazanç elde edebileceğim hiçbir işin içinde bulunmamaya gayret ediyorum. Ama bazen gerçekten kendi istediğimiz şeyleri savunabilmek için bile istemediğimiz şeyleri yapmak zorunda kalabildiğimiz bir dönemin içerisindeyiz. Tabii ki buradaki sınırları, çizgileri korumak çok önemli ama kendimize de şefkatli davranmak gerektiğini düşündüğüm günlerdeyim. Çünkü bu ekonominin içerisinde bir şeyleri direnmeye çalışırken de kişisel tahrip olma hikayelerimizi de görüyorum açıkçası. O yüzden bu da çok önemli bir detay. Ve sanırım buradaki en önemli kilit kelimelerden bir tanesi de geçiş. Geçişi görmekle ilgili. Buradaki özellikle fazla radikalleşmenin en çok zarar verdiği noktalardan birinin de geçiş için diyalog alanlarını kapatması olduğunu görüyorum. Çünkü siz tamamen radikalleştiğinizde ve kapıları tamamen her şeye kapattığınızda sanırım bu geçiş ortamının da hızlandırıcılarından biri olamıyorsunuz. Ve bu bana oldukça riskli geliyor. O yüzden şey mücadelesini görmek bana iyi hissettiriyor. Yani biz bunu deneyeceğiz, her gün anlatmaya çalışacağız, başka noktalarda zorlayacağız ve aslında başka bir yere hızla giden bir aracı biz geri yöne doğru küçük küçük çekmeye çalışıyoruz. O yüzden bunun zorluklarını hissetmek ama yine de kalabalık olduğumuzu görmek çok çok çok iyi hissettirdi bana. Çok teşekkür ederim.
Sağ ol. Ve onun üzerine bir şey söylemek istiyorum. Yani çünkü burada dünyanın farklı köşelerinde işte insan hakları ve doğayı savunan farklı aktivistlerle çalıştım son 15-20 yıldır. Ve burada esas bir gerginlik olduğunu hissediyorum. Ve gereken bir gerginlik var. Yani esas kaçınılmaz bir gerginlik var. Bir taraftan global firmalarla işbirliği yapan ya da ne bileyim şu andaki düzenin merkezinde olan isimlerle, organizasyonlarla görüşmek ya da bu türlü işte yakınlaşma çabaları olan insanlar bazı aktivistler tarafından eleştiriliyor. Aynı zamanda bazı aktivistler de o insanlar tarafından gerçekçi olmadıkları ve değişime esas yeterince yardım edemediklerini ifade ederek onlar eleştiriliyor. Yani birbirini esas eleştiren iki tane farklı yaklaşım var ama birbirine ihtiyacı olan yaklaşımlar. Önemli olan esas bu gerginliği yok etmek değil. Bu gerginliği pozitif bir şekilde kullanmak ve yani mesela sen, ben, başkaları bir uluslararası firmaların olduğu bir alanda konuştuğumuzda o aktivistin sesini esas kafamızın arkasında bulundurmamız çok çok kilit. Çünkü çok zor bir iş. Oraya adım atarak sistemin değişimi ve tasarımının yani kurumsal tasarımların, kamunun tasarımının, bir sürü şeylerin tasarımının değişiminin gerektiğini söyleyebilmek, anlatabilmek çok zor bir şey. Ve orada o yani İngilizce'de co-option diyoruz. Yani co-opt olmak, onun içine dahil olmadan bunu hem eleştirmek hem de bir çıkış noktası vermek çok zor bir denge. Ve onun bir tarafı ya da öbür tarafı yanlışlıkla fazlalıkla kayma ihtimali her zaman var. Yani o sorun her zaman yani önümüzde olan bir sorun. O yüzden aktivist arkadaşlarımızı dinleyerek onların eleştirilerini çok ciddiye alarak işimize devam etmemiz lazım. Ve aynı zamanda da onların yaptıklarını hiçe saymamamız için çok önemli bir adımlar atmamız lazım. Yani çünkü kolaylıkla bizim farklı yerlerde yarattığımız çözümler onların mesajlarının esas hiçe sayılması için de yol açabilir. Ve aynı zamanda diğer tarafta da aynı şekilde çalışabilir. O yüzden bu gerginliği esas kutlamamız lazım. Bu gerginliğin değerini anlamamız lazım ve devam ettirmemiz lazım kendimizi yıpratmadan.
Bu çok kıymetli yani ben özellikle sizinle de bunu çok konuştuğumuzda ben özel sektörle çalışıyorum ama genellikle özel sektör tarafından konumlandırdığım noktada sürekli eleştiren, sürekli bir şeyler hakkında yorum yapan, bazılarına göre hafiften parmak sallayan, özellikle şimdi gazetede yazdığım köşelerde dozajı biraz fazla arttıran, özel sektöre göre fazla radikal kalan bir tarafta olabiliyorum. Birçok reddettiğim projeyle de ilgili sanırım bu. Ama bir noktadan da aktivizm dünyasında hala çalıştığım finansal kuruluşlar, holding yapılarıyla birlikte de yeterince bu sistem için yeteri kadar da aktivist bir noktada değilim aslında. Ama o dediğiniz şey benim en çok yanımda tuttuğum şeylerden biri. Ben herkesle mümkün olduğunca diyalogda kalmaya, orta noktada kalmaya çalışıyorum ve özellikle asla özel sektörle yan yana gelemeyecek ama çok kıymetli mesajlar veren kuruluşların, düşünce liderlerinin fikirlerini de hep bu tarafa empoze etmeye çalışan bir noktadayım. Çünkü onlardan aldığım şeyi biraz buradaki tasarımın içine entegre etmeye çalışıyorum. O yüzden çift yönlü bir ajanlık yaptığımı hissediyorum bazen birbirlerini anlamak noktasında. Bu bazen kendimi ifade etmekle beni zorlasa da yapmaktan çok mutlu olduğum bir şey. O yüzden sizden duymak da bana çok iyi geldi. Burada biraz daha şeyi de sormak istiyorum. Evet, tüm paydaşlarla birlikte eski ekonominin karşısında bir yeni ekonomi yaratmak istiyoruz. Ve bu ekonomide geleceğin ekonomisi olduğunu ve bugünden var olduğunu inandığımız bir noktadayız. Ve ben buna gerçekten inanıyorum. Yani daha onarıcı, daha adil, daha dağıtıcı, hakları gözeten, ekosistemi gözeten bir ekonomi yaratmazsak yaşamın yok olacağı çok açık bir gerçeklik. Ama tam olarak bu yaratmak istediğimiz yeni ekonomi neye benziyor, neye benzemeli? Tüm boyutlarıyla ya yeni bir ekonomi dediğimizde bu ekonomik tasarımdaki temel paradigma ne olmalı? Temelde neleri dönüştürmek gerekiyor sizce?
Şu anda çalıştığım konu yani ya da konsept Donut Economics 7 tane farklı prensipten bahsediyor. Ama bunların iki tanesinin altını çizmek istiyorum. Çünkü bence çok önemli insight'lar veren iki tane önemli prensip. Birincisi ekolojik alanda ve ekolojik anlamda onarıcı olmak. Tabii onarıcı olmak senin çok iyi bildiğin bir terim. Ama bu gezegenimizin dengeleri ve sistemleri içinde bir ekonomi kurmamız gerekiyor. Bu gezegenimizin zaten biz olsak olmasak belli bir sistemi var, belli bir gidişatı var, belli bir dengesi var, farklı yaratıkların katkıları var birbirlerine ve bu sistemleri anlayarak bunları kaynak olarak görmek değil, bunları yani hayatın gerçeği olarak ve kendimizi de bu hayatın bir parçası olarak görmek. Yani buna hakim olan bir organizm değil ama bunun içinde, bu dengenin içinde yaşayan bir şey. Tabii bu çok filozofik gelebilir insanlara ama birkaç tane somut örnek de vereceğim. Ama ikincisi de gerçekten sosyal anlamda dağıtıcı olabilmek. Ve doğaya baktığımızda zaten doğa da dağıtıcı. Doğa çünkü yarattığı faydayı paylaşıyor. Yani bir ağacın yarattığı meyveler olsun, bir nutrientler olsun, toprağa verdi. Bunları paylaşıyor farklı yaratıklarla, doğanın farklı parçalarıyla ve doğada herhangi bir atık yok. Doğada yani sadece zararı yok etmek değil, fayda yaratmak var birbirisi için. Ve bu yani bu iki terim beraber ve bu iki prensip beraber esas yeni ekonomi inşa etmek için çok çok önemli bir cetvel oluşturabilir bizim için. Yani bir çizgi oluşturabilir. Ekolojik olarak onarıcı olmak ve bu sistemin bir parçası olarak görmek kendimizi ve ikincisi de sosyal olarak dağıtıcı olmak ve yarattığımız faydaları, fırsatları, değerli olan şeyleri en geniş anlamda, en eşit bir şekilde paylaşabilmek. Bunlar üzerine tasarlamaya başladığımızda bunların finansal sermayeyi büyütme amacıyla yürüyen bir ekonomide ne kadar farklı olduğunu hemen görmeye başlıyoruz. Çünkü şu andaki ekonomimizin içindeki şeylerin hepsi kötü değil. Yani iyi şeyler var. Hepsi işlemiyor değil. İşleyen bir sürü şeyler var. Ama çalışabilen ve işleyebilen şeyler sadece finansal sermayeyi büyütebilecek olan şeyler. Yani ona servis ediyor, ona hizmet veriyor. Ona hizmet veremeyen şeyler oluşamıyor, ilerleyemiyor. O yüzden daha genişletmiş oluyoruz yani ekonominin potansiyelini ve aynı zamanda tabii ki bu gezegende hayatta kalabilme ihtimalimizi ve çok daha iyi bir hayat yaşayabilme ihtimalimizi yükseltmiş oluyoruz.
Bu çok kıymetli. Özellikle finansal hizmet etme noktasında Türkiye'de de yaptığımız tartışmalarda işte sosyal girişimcilik meselesini ele alıyoruz ve kim sosyal girişimci, kim etki girişimcisi, kim ne yapıyor sorusunu en çok sorduğumuzda hani bir sosyal girişimci exit yapmayı istemez. Bir sosyal girişimci dükkanı kapatmayı hedefler aslında noktasından baktığımızda bazen bir şekliyle işleme biçiminin, yatırım biçimlerinin, ele alma biçimlerinin bile finansa hizmet edecek şekilde o kadar kalıplaşmış olduğunu görüyoruz ki sosyal girişimcilik alanında ya da adil işletme alanında çalışanların bile buna kapılmadan ilerleyebileceğini göremiyoruz. Özellikle Türkiye gibi sosyal ekonomi yasalarının çıkmadığı bölgelerde kooperatiflerin, sosyal girişimcinin devlet statüsünde ayrı bir noktada tanımlanmayıp herhangi bir işletmeyle aynı statüde çoğunlukla görüldüğü noktada bu daha da zor olabiliyor. Ve onarıcılık ve dağıtıcılık bu kadar söylediğimizde evet çok güzel, çok iyi bir hikaye anlatıyor ama bir o kadar da zor aslında. Yani özellikle dağıtma meselesini kavramanın çok zor olduğuna inanıyorum. Çünkü biz sadece parayı değil hayatla ilgili birçok şeyi yanlış dağıtıyoruz. Yani özellikle ölümü, riski, birçok negatif dış sağlığı da çok kötü dağıtıyoruz. Çünkü en basit iklim krizine Afrika toplumlarının neredeyse hiç katkısı yokken iklim krizi sebebiyle ilk onlar ölüyor. O yüzden burada sadece parayı veya iyi olan şeyi değil kötü olan şeyleri de çok yanlış dağıttığımız bir noktada bunlar üzerine nasıl daha fazla düşüneceğimizi ben de düşünmeye çalışıyorum. Ama özellikle Türkiye'de ve dünyada sürdürülebilirlik o kadar büyük bir buzzword oldu ki başka bir şey göremediğimiz ve maalesef sürdürülebilirliği de doğru uygulayamadığımız bir noktadayız. Yani sürdürülebilirlik bize zararını azaltmayı öğütlüyor. Zarar vermeyi durdur yönünde bizi teşvik ediyor. Ama buradan artık onarıcı tarafa geçmemiz gerektiğini görmekle beraberinde zorlukları da var. Çünkü özellikle özel sektörde şunun tartışması oluyor. Ben o zaman ne yapacağım? Yani şu an zararımı azaltmadan onarıcı bir şey yapamaz mıyım? Buna hakkım yok mu sorusu geliyor. Ama bence sürdürülebilirlik ve onarıcılık bir süre yan yana yürümek zorunda gibi hissediyorum. Yani birbirine zıtlık değil de birbirinin devamı ve varması gereken yani regeneratif onarıcı tarafı olması olması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da bir fikrinizi almak çok isterim. Yani sürdürülebilirliği tamamen mi terk ediyoruz?
Esas sürdürülebilirliği terk etmek söz konusu değil ama sürdürülebilirliğin ve günümüzdeki uygulanma şeklinden bahsediyoruz burada sürdürülebilirlik olarak baktığımızda. Çünkü esas akademik olarak sürdürülebilirliğin yani sustainable development dediğimiz kavramın anlamına baktığımızda çok farklı bir konsept var. Ama günümüzde şirketler bazında özellikle finansal dünyada kullanılan sürdürülebilirlik kavramını terimini konuştuğumuz zaman bunun bir ilk adım olabileceğini görüyoruz. Yani tabii ki azaltmamız lazım yani ilk adım azaltmak olabilir ama bu azaltmanın hedef olmadığını kabul etmemiz lazım ve esas dönüşümde daha zor olan özellikle iş modellerindeki dönüşümler yani üretim ya da ürün tasarımı ya da farklı işte satış modelleri bunların çok ciddi bir şekilde değişmesi gerektiğini görüyorsak günümüzdeki çalışmayan eski ekonomiye hizmet eden iş modellerinin ömrünü uzatmak için kullanılıyorsa sürdürülebilirlik, onun negatif etkilerini daha azaltmak için kullanılıyorsa o zaman bunu biraz geride bırakmamız lazım ve nasıl dönüşmemiz gerektiğini yani zaten bilinen şeylerin nasıl harekete geçirebileceğini, o adımlara nasıl atılacağını bunları konuşmamız lazım ve bunları erteleyen konuşmalar, bunları erteleyen inisiyatifler ve farklı adımlar esas zarar verebileceğini de anlamamız lazım. Yani o yüzden sürdürülebilirlik daha regenerative ve distributive olan dönüşümleri, onarıcı ve dağıtıcı olan dönüşümleri erteliyor mu yoksa onlara hizmet mi ediyor? Yani o geçiş dönemindeki hizmeti verebiliyor mu? Bu daha benim için daha önemli bir soru ve maalesef iş dünyasında özellikle o dünyada daha çok çalışıyorum son 20 yıldır. Sürdürülebilirliğin böyle kullanıldığını yani erteleyici bir etkisi olduğunu görmeye başlıyorum ve o yüzden esas biraz daha kritik bir şekilde bakmaya başlıyoruz o yaklaşımlara.
Evet, bu bence çok kıymetli bir soru hakikaten. Yani sürdürülebilirliği bir hareket olarak konumlandırıp tüm bu dağıtıcı ve onarıcı stratejimiz ve kültürümüzü altına yerleştiriyor muyuz yoksa biraz daha yatırımcıyı oyalamak, müşteriyi memnun etmek ve aslında iletişim dünyamızı güçlendirmek için kullandığımız bir kavram haline mi dönüyor? Bunu sorgulamak gerekiyor ve maalesef sanırım Türkiye'de pek de iç açıcı bir noktada değiliz gibi hissediyorum bazen. Yani sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok yerinde aslında.
Aynen, yani şeyden bahsettim Ekin, yani bunun akademik anlamına ve uluslararası çapta kabul edilmiş anlamına bakarsak gelecekteki nesillerin haklarını ve iyi bir hayat yaşamalarını engellememek amacıyla oluşan bir şey olması lazım. Sustainable development. Yani sürdürülebilir kalkınma. Yani bu esas çok kıymetli ve anlamlı bir terim. Ama hemen hemen bütün yani sürdürülebilirlik üzerine kurulmuş olan farklı projeler, yaklaşımlar bunu başarmıyor ve bunu başarmayı amaçlamıyor bile esas altına girdi. Ve çoğunluğu günümüzün ekonomik modellerini daha uzun süre sürdürülebilmesi için Türkçem biraz zorlanıyor bu konularda bazen kullanılan bir terim haline geliyor, bir prensip haline geliyor. Yani o yüzden benim için yani önemli olan çok acil bir dönüşüm gerekiyor ve o dönüşümü erteliyor muyuz, ertelemiyor muyuz ve şu anda yapılan projeler bunun üzerindeki etkisi nedir?
Bu çok çok önemli bir soru. Bir turnusol da aslında ne tarafta olduğumuzu görmek noktasında. Özellikle burada sürdürülebilirlik yani bir sistemin, bir yaşam formunun gelecekte de hayatta kalma yeteneğini korumaktı. Biz bunu zaten elinden alalı çok oldu pek çok sistemde ve bununla birlikte development yani kalkınma kavramı da özellikle gelişmekte olan ülkelerde biraz daha ekonomik büyümeyi yine kalkındırmak üzerine maalesef bir perspektif çizdi. Yani kalkınma kavramı özellikle Vandana Shiva'nın da bu anlatılarıyla o daha aslında felsefi bir yerden de bu konuyu elbette ele alıyor ama şey çok önemli. Kalkınma dediğimiz şey toplumuna hizmet etmeliydi ve çevreye aslında kötülük yapmamalıydı. Ama bugün kalkınmaya baktığımızda baraj projelerini, işte çevresel aslında inşaat faaliyetlerinin ve birçoğunun ülkelerin kalkınma adı altında, bölgenin güçlenmesi altında yaptığını görüyoruz. Oysa kalkınma topluma ve çevreye hizmet etmesi gerekirken tekrardan finansal büyümeye hizmet eden bir kavram haline geldi. O yüzden sürdürülebilirliğin, kalkınmanın ve sürdürülebilir kalkınmanın da başlangıçtan çok saptığını düşündüğüm bir noktadayım ben de. O yüzden bu soruyu sormak bana daha iyi hissettirecek gerçekten. Buradan şeyi de biraz sormak istiyorum. Yani dönüşümü nereden başlatacağız peki? Bu çok zor bir oyun ve çok da büyük bir sistemde paradigma kaymasını bahsediyoruz. Ve her şeyin ötesi dünya da gerçekten çok büyük bir eşikten geçiyor. Yani sadece bizim ilgilendiğimiz bu sürdürülebilirlik, döngüsel yeni ekonomi anlamında değil. Yapay zekanın yükselişi, insanların yalnızlaşması, toplum yapılarının değişmesi, algoritma gibi bir dünyaya giriyoruz. Bir yandan kuantum bilgisayarlar giriyor ve aslında ötesini hiç göremediğimiz bir karanlık, bir bilişim, bir aslında yapay zeka döneminde içindeyiz ve bununla birlikte her şey daha da kötüleşebilecekken biz bir şeyleri iyi tarafa çekmeye çalışıyoruz. Bugün daha bütüncül, holistik bir yerden baktığımızda dönüşümün ilk adımları neler olmalı? Yani bugün nerelerden başlamak gerekiyor sizce?
Evet, yani bu çok önemli bir soru ve bir sürü insanın içinde kaybolduğu bir soru. Yani bunu hissediyorum, kendi öğrencilerimde hissediyorum bunu, beraber çalıştığım iş dünyasında ya da ticarette ya da işte devletler içinde çalışan insanlar diye bunu fark ediyorum. Yani nereden başlasak diye bir soru var ve insanları rahatlatmak için bir sanki bir yol haritası, bir yol haritasına ihtiyacımız var ve bunu, bu yol haritanın olmadığını kabullenmek zor bir şey ve insanı sarsan bir sonuç. Yani yol haritamız yok, olmayacak. Çünkü yani İngilizce'de complex systems dediğimiz bir şeyin içindeyiz. Yani çok çok karmaşık sistem, çok faktörlü. Yani en akıllı bilgisayarlar, AI sistemleri vesaire, bunların çözemeyeceği kapsamda ya da noktada olan bir karmaşıklık var. Yani finansal sisteminin farklı boyutları, tarım sistemini nasıl etkiliyor, ekolojik sistemi nasıl etkiliyor, politikayı ve sosyal faktörleri nasıl etkiliyor, her biri birbirine geri feedback loop'leri var, birbirlerini etkileyen vesaire. Yani böyle sürekli giden gelen böyle ve her küçük değişimin yarattığı binlerce farklı etkiler olan bir dünyadayız. O yüzden net bir yol haritası olmadığını kabullenmek esas hepimiz için bir duygusal bir süreç. Çünkü bunun yarattığı belirsizlik, bunun yarattığı sürekli etrafımızdaki değişimleri izleme ihtiyacını yol açması, sürekli yaptığımız her şeyin esas bir deney olduğunu ve bunun hangi etki yarattığını ölçmekten daha ziyade hissetmek, gözlemek, hızlıca karar vermek, değiştirmek, adapte etmek, stratejimizi yeniden sorgulamak, yani sürekli, yani bu modda olmamız gerekecek. Yani ve bu yorucu bir şey. Duygusal olarak yorucu, beyinsel olarak yorucu ve bunu yarattığı belirsizlik ve risk hislerini taşıyabilmek de zor bir şey. O yüzden yani bunu da altını çizmek istiyorum. Yani kolay ve rahat bir geçiş olmayacak ama zaten yani dünyanın gerçekleri kolay ve rahat değil. Ama bunu bir yöne koyarsak, bir tarafa koyarsak, yani benim insanlarla beraber çalıştığım zaman yapmaya çalıştığımız iki tane nokta var. Bir tanesi büyük değişimi izleyebilmek ve büyük değişimlerde, yani senin sektöründe olsun, senin siyasi alanında olsun, senin bölgende olsun, bunları esas sarsan, disrupt eden faktörler nelerdir? Bunları sarsan konular, yeni teknolojiler, yeni politikalar, yeni yaklaşımlar, yeni stratejiler, yeni iş modelleri, bunlar nedir? Ve bunları nasıl etkileyebiliriz? Ve bunların özellikle günümüzün ekonomi tarafından co-opt olmaması ya da onu, ya günümüzün ekonomisi tarafından yutulmamasını nasıl engelleyebiliriz? Ve oluşmakta olan ekonomiye hizmet etmesi için hangi adımlar atabiliriz? Yani bu soru bir sürü şeyi esas toparlayabiliyor. Çünkü birincisi, değişimlerin günümüzün sistemini reinforce etmek için, onu yani yerinde tutmak için kullanılma potansiyelinin yüksek olduğunu kabullendiriyor hepimize. Ya yani her disruption iyi bir şey değil. Yani bir sürü olanlar günümüzün sistemleri ve aktörleri tarafından yutuluyor ve onlara hizmet etmeye başlıyor. Bunu fark etmeye başlıyoruz. İkincisi, şu anda günümüzde küçük olan, biraz marjinal gözüken ama geleceğin ekonomisinin nasıl olabileceğini esas bize göstermeye başlayan bir sürü farklı projeler, fikirler, organizmalar, yani iş modelleri vesaire var. Ve bunları da gözlememiz gerektiğini şey yapıyor, yolunu açıyor. Sonra bizim katkımız ne olabilir? Yani bu disruptionların, bu gelişmelerin nasıl geleceğin ekonomisini inşa etmek için neler yapabiliriz? Mesela bir yeni bir sertifikasyon çıkmış olabilir, yeni bir kavram çıkmış olabilir, yeni bir teknoloji çıkmış olabilir, yeni bir yasa çıkmış olabilir. Bunların uygulanmasında yeni ekonomiye hizmet etmeleri için neler yapabiliriz? Belki mesela o yeni kavramı mesela çok daha radikal ya da çok daha onarıcı ya da dağıtıcı tarafını altını çizerek bunun yumuşatılmasını engellemiş olabilirsin. Ya da o teknolojinin esas kullanımı için yeni iş modellerinin yapısal işte tasarımının belli bir şekilde olmasını ya da belli bir farklı konularla beraber işlenmesi gerektiğini, farklı prensiplerle beraber işlenmesi gerektiğini altını çizerek farklı bir gelecek yaratmış olabilirsin. Yani bu yaklaşım genellikle çok daha ciddi bir adımlar atılması için belli bir şeye yol açmaya başlıyor. İkincisi de ve bu biraz daha kısa olacak ama ikincisi de herkesin belli bir etki alanı var. Etkileyebilecek insanlar var, paydaşlar var, işte karar verici organlar var, farklı kuruluşlar var etrafımızda. Yani kendi ilişkilerimiz var farklı insanlarla. Bunların İngilizce'de power analysis dediğimiz, yani bizim etrafımızdaki insanlarla olan güç ilişkilerimizi değerlendirerek biz neleri etkileyebiliriz? Ve bazen kendimiz için sürpriz olabilecek şeyler olabilir. Yani tanıdığım bir insan olabilir, yani belli bir kuruluş içinde ya da önemli olan karar vericiler değil ama onun ofisinde çalışan ama önemli olan bir rolde olan birisi olabilir ve onu etkileyebilmek için işte belli bir dergide yayınlanan terimler ya da belli bir radyo programında ya da belli bir iş insanı ya da bilim adamının söylediği şeyleri etkileyebilirsin. Bu etkileyebileceğimiz olan faktörleri analiz ederek esas biraz daha geniş kitleye etki yaratabileceğimizi fark etmeye başlayabiliriz.
Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla onarım atölyesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Çok kıymetli ve bence içinden almamız gereken çok net odak noktalar da var. Yani özellikle ben kurumlarla çalışırken herkes çok adil bir alt işletme kuramayabilir, karını hemen bunu ayıramayabilir ama var olan mevcutta bunu yapmak isteyenleri nasıl daha cesur destekleyebilecekleri üzerine yollar arıyorum. Yani kendiniz bir sosyal girişim kuramayabilirsiniz ama var olan sosyal girişimleri nasıl destekleyebilirsiniz? Ya da yeni sosyal girişimlerin çıkmasına nasıl yardımcı olabilirsiniz? Bu soruların peşinden gitmek bence çok kıymetli. Ve özellikle bunun beraberinde bir karşılıklı öğrenme ilişkisi getireceğini de düşünüyorum. Yani bir kurum bir sosyal girişimi desteklemek, onu aslında varoluşunu yaratmak isterken kendin de bu süreçten çok şey öğrenebileceğini ve kendi iş modellerini de dönüştürme noktasına bir şeyler alabileceğini düşündüğüm bir yerdeyim. O yüzden bu bana çok çok kıymetli geliyor ve bir diğer noktadan baktığımızda da bunu birlikte konuşabiliyor olmak, birlikte ele alabiliyor olmak, yeni modelleri çıkarıyor olmak bence önemli noktalardan biri. Özellikle bu şey noktası, yani kendi etki alanımızı güçlendirmek. Ben bir dönem böyle görüştüm, özellikle karar alma mekanizmasında olan isimlerin hepsine simit ekonomisi olarak, donut ekonomisi Türkçe'ye çevrildi. Simit ekonomisi kitabı hediye ediyordum ve okumaları için, tartışmak için biraz da baskı kurduğum bir noktadaydım. O yüzden bu da beni mutlu ediyor. Yani burada jenerasyonel geçişi de görmek çok önemli. Bir noktada bugünün karar alma mekanizmasındaki isimler yerini bırakacaklar ve bu geçişte defterine aldığı notlarda sadece karlılık değil de donat ve bir soru işaretini bırakmasını çok isterim bir gelecek lidere. Çünkü o zaman sıfırdan başlamamamız gerekecek. O yüzden bugünün aslında karar alma mekanizmalarına ne kadar aykırı, tırnak içerisinde o aykırı kavramı sokabilirsek bir sonraki liderlik durumunda işimizin de o kadar kolaylaşacağına inanıyorum aslında ben.
Evet, ekibe bir şey daha söylemek istiyorum. Çünkü bazen böyle gelecekteki olan değişimler çok uzakmış gibi geliyor bize. Yani günümüze odaklanmak esas çok daha kolay, rahat ve buraya çeken bir sürü faktörler var günümüzün ya acil olan sorunlarını ele almak için. Ama birisi bir şey söylemişti bana, İngilizcesini söyleyeceğim ilk önce. Change happens slow and then fast. Yani çok yavaşmış gibi olan sonra birdenbire değişim oluyor. Ve birdenbire bir bozulma noktasına geliyoruz. Birdenbire bir kriz noktasına geliyoruz ve o kriz noktası için esas hazırlık yaptığımızı düşünmemiz de lazım. Şu anda marjinal olarak görebiliriz yaptığımız bazı şeyleri. Çünkü yani ana akım ekonomisinin yanına karşılaştırırsak küçük. Yani bahsettiğimiz sosyal işletmeler, işte farklı yatırım sistemleri, işte kooperatifler vesaire. Ama bunlar esas o dönüm noktası, o kriz noktası için bir deneyim olduğunu ve Mesela 2008'de bir finansal kriz oldu ve 2008'den sonra Occupy Wall Street diye bir hareket oluştu. Bir aktivist topluluklardan çıkmış olan finansal sistemini tamamen yeniden yapılandırma amacıyla ortaya çıkan bir örgütlenme oldu ve yani tam New York'tan, Londra'dan vesaire bir sürü dünyanın bir sürü şehirlerinde, finansal merkezlerinde ortaya çıktı. Ama orada gözlediğim şey farklı sistemi önermek için yeterince böyle detaylı ve denenmiş fikirler yoktu. Ya da bunlar çok net sunulmadı o fırsatı değerlendirmek için. Ama bir sonraki kriz için ve yani o kriz zaten yani Türkiye'desiniz siz hissediyorsunuz o krizin nasıl bir şey olacağını. Ama daha derin bir global bir kriz olma ihtimali çok yüksek. O krize hazırlanmak ve o krizi değerlendirmek için günümüzde esas o deneyimleri gerçekleştirdiğimizi düşünmemiz lazım. Yani o zaman bence biraz daha hem ufkumuz hem de umutlarımız açılmış olmaya başlıyor ve bu çok korkunç bir şey değil ama gelecekte gereken bir şeye hazırlık olarak görmeye başlayabiliriz kendimize.
Bu çok çok önemli yani, özellikle küresel krizleri, yani hep en güçlü sağlarımızdan biri de zaten kurduğunuz bir ekonomi çok iyi olsaydı siz de bu krizleri yaşamıyor olurdunuzu görmek bence çok önemli. Ama şeyi dediğiniz noktaya çekmek istiyorum, o çok önemli. Yeni alternatifler diye kurduğumuz şeylerin de mevcut sistem tarafından yutulmaması gerekiyor, içine alınmaması gerekiyor ve bence şu an dünyada bunun krizinde yaşıyoruz. Çünkü yeni ekonomiyi yaratmak için yeni modeller deniyoruz, yeni açılımlar, yeni farklılıklar, yeni yatırım çeşitleri ve bunlar bir şekliyle kapitalizmin ve sistemin devamlılığına hizmet etmeye başlıyorlar. Yani tıpkı bunu sizin yazılarınızda da böyle okuduğum, benim de özellikle etki yatırımında Türkiye'de gözlemlediğim noktada birçok kavram doğdu. Etki yatırım dedik, B Corp dedik, adli ticaret diyoruz. Herkes bir verifikasyon vermeye başlıyor. Bütün kurumlar kendini bir şekliyle bir tik almak, bir çek sistemi almak istiyor. Ama bunların ne kadarı gerçekten yeni ekonomiye hizmet ediyor emin değilim. Özellikle bugün etki yatırımını konuştuğumuzda, Türkiye'de etki yatırımını savunan isimler konuştuğunda bunu tamamen bir finansal ölçek olarak aldığını ve beni realistik olmamak noktasına koyuyorlar. Hayır, para tabii ki kazansın ama bunu iyi bir şeyle kazansın gibi bir yerden söylüyor etki yatırımı için. Etki yatırımına belki daha detaylı soracağım ama bu yeni ekonomiye bu kadar hizmet etmek için doğduğunu iddiasında olan kavramlar ne oldu da eski ekonominin duvarlarını tekrar güçlendirmeye başladı?
Çok güzel bir soru. Ve burada esas yani 20 dakika önce falan konuşuyorduk. Yani kendimizi bazen eski ekonominin içinde buluyoruz ve orada yeni ekonomi için yalvardığımız anlar oluyor. Ve oradaki o güçleri belki hissediyoruz bile. Yani hadi bize pratik bir şey ver. Yani uygulanılabilecek bir şey var. Yani bunlar gerçek, bu dünyamızın gerçekleri. Bu gerçeklerin parametreleri içinde neler önerebilirsin ki biz bunu uygulayabilelim diyen insanlar oluyor ya da farklı kelimelerle, farklı cümlelerle bunu ifade ediyorlar bize ve bizler bunları hissediyoruz. Etki yatırımına bakarsak ya da ESG'ye bakarsak ya da B Corp'a bile bakarsak bunun baskıları altında gidişatını nasıl şekillendiğini görebiliyoruz. Mesela ESG ile başlayayım. Çünkü ESG esas çok teknik bir şeydi ve anlamı da garip bir şey. Yani ethical, social, governance. Üç tane terim. Ethical zaten yani pozitif bir anlamı var. Social dediğimiz genel olarak sosyal. Yani pozitif sosyal olabilir, negatif sosyal olabilir. Governance bir mekanizma. Ve o mekanizma hangi amaçla kullanıldığı ve onun hedefinin ne olduğu önemli olan. Ve yani bunlar üzerinde herhangi bir değer ifade etmeyen bir başlık yani ESG. Yani zaten biraz bir boş olan kelimelerle oluşmuş bir terim. Yani esas günümüzde yeni bir terim bulmaya çalışırsak bunu bulmaz herhalde. O sektör bile farklı daha etkili bir terim budur. Ama bu ilk ortaya çıkmaya başladığında hatırlıyorum. Şeydeydim o zamanlar Güneydoğu Asya'da çalışıyordum. Orada insan hakları üzerine çalışıyordum ve farklı konferanslarda da konuşma yapıyordum işte 2011-2012 yıllarında vesaire. Ve burada özellikle işçilerin maaşlarının çok düşük olduğunu altını çizerek ve ESG yapmak istiyorsanız maaşları yükseltmemiz gerektiğini söylüyordum. Ve benimle tartışıyordu insanlar finansal sektörden. Diyorlardı ki hayır ESG dünyada iyilik yaratmak için değil. ESG kar odaklı olan bir hedef ve karı etkileyecek olan sosyal ve ekolojik faktörleri göz önüne bulunduran bir kavram. Ya ve bunda esas çok netti. Yani ve benim söylediklerimi biraz saçma buluyordu. Çünkü diyorlardı ki biz tamam gelirleri yükseltirsek yani tedarik zincirlerde vesaire bunun masrafı çok ciddi olacak ama bunun etkileri çok fazla pozitif olmayacak. Yeterince pozitif olmayacak. O yüzden karı negatif bir şekilde etkileyecek bir faktör. O yüzden materyal değil diyordu. Bu örneği şu yüzden veriyorum. Çünkü ESG'nin özünde single materiality diye bir kavram var. Yani single materiality dediği şey sadece kar amaçlı olan sosyal ve ekolojik faktörleri değerlendirmek ve daha etkili bir şekilde kar odaklı olabilmek esas. Mesela yeni bir temiz enerji yasası geleceğini varsayarsak ve buna yeterince hazırlık yapıyor mu o sektördeki firmalar? Yani bu çünkü belki karını etkileyecek olan bir yasa ve bu yasanın gerektireceği olan şeyleri şimdiden yatırımını ve değişimlerini yapıyor mu? Bu practice'ları yerine getirmeye başlıyor mu? Ya da sonra bu yasa geldiğinde çok ciddi masraf mı olacak? Mesela bu materyal. Ama demin bahsettiğim mesela bir insan hakları konularının bazıları materyal sayılıyor single materiality ESG'de. Çünkü onlar diyor tamam medyada mesela medyada yer alma ihtimali yüksek olan bazı insan hakları konuları var. Mesela çocuk işçiliği ya da yani kölelik vesaire bu tür şeyler ve markaya zarar verebilir. O yüzden bu materyal bir konu. Ama bazı insan hakları konuları işte eşitsizlik konularına girebiliriz ya da daha işte 7, 8, 9 kat altta olan üreticilerin sorunları diyebiliriz. Bunları medyaya işleme ihtimali yüksek değilse o zaman materyal değildir. Çünkü kere etkileyemez. Esas ESG öyle bir noktaya geldi ki tamamen karını yükseltebilmek için daha detaylı bir şekilde sosyal ve ekolojik faktörlere nasıl bakabilirsin? Yani ama tabii bunun üstüne şimdi daha yeni terimler gelmeye başladı. Mesela double materiality diyorlar. Hem onu değerlendirelim hem de aynı zamanda sosyal ve ekolojik konuları da değerlendirebilelim diyen bir ESG yaklaşımı ortaya yani köşelerde başladı. Ama bunu da nasıl yani öncelik kimi hangisine verilecek, nasıl yapılacak, yani kurumsal olarak, yapısal olarak bunlar kar amaçlı olan organizasyonlar içinde zaten yani single materiality yapan organizasyonlar içinde yani bu gerilimleri farklı nasıl sonuçlandırabilirler? Bu tür konuları fazla bir şekilde esas ele alamıyor ESG. Çünkü sonuç yani o firmaların yapılarını sorgulayacak bir kapasitede olan bir yaklaşım değil.
Evet, bu çok kritik bir noktada ve ESG'nin özellikle odaklandığı noktanın dünyada artan bir fon kapasitesi de var. Ve bu fonların da temelde varoluşunun sebebinin getireceği kazanç üzerinden olduğu çok aşikar. Ve ben burada da etki yatırımının farklı bir noktaya gidebileceğine dair çok umutluydum. Yani etki yatırımı sıfırın üzerine çıkmak, regeneration'la çok bağdaşacak bunun hikayesine çok inanıyordum. Ama işte bugün dünyada da sanırım %25'ten fazlası bir yani büyük bir fon hacmi de oluşmaya başladı etki yatırımı altında. Ama özellikle Türkiye'de, dünyada bu duruma baktığımda hala işte iklim gıda teknolojisi için çalışan bir yere yatırım yapıyor çünkü burada para olacağını düşünüyor. Güneş teknolojisi için bir yere yatırım yapıyor çünkü burada para olacağını düşünüyor. Bu ilk etapta yanlış gibi görünmeyebilir. Okey tamam yani dünya için iyi bir şey yapan bir yere yatırım yaptıktan sonra para kazansın. Ama buradaki risk bence şu. Biz hala büyümeyi hedefleyen bir şeye yatırım yaparsak bu sorunların tekrarlama olasılığı çok yüksek. Biz gerçek bir değişim yaratamıyoruz. Bir de işin öteki tarafı işte maden gibi, çimento gibi, böyle ağır sanayide petrol gibi yer alan ve dünyaya çok korkunç etkileri olan şirketler etki yatırım yaptığı iddiasını devam ettirmeye başladılar. Ve aslında baktıklarımızda etki yatırımı da yapıyor gibiler gerçekten. Çünkü karını alıyor ve etki odaklı bazen sosyal bazen çevresel bir işe ayırıyor. Buraya bir para veriyor. Ama işin içinde büyük bir etik boşluk da var. Burada etki yatırımının gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz özellikle dünyada?
Yani etki yatırımı çok geniş bir şemsiye altına girmeye başladı. Yani kendisi geniş bir şemsiye oldu. Bilmiyorum Türkçe'de bu kullanılıyor mu? İngilizce'de big umbrella diyoruz bazen bir şeyi anlatabilmek için. Ve çünkü bir ucunda esas etki yatırımının özünde olan tarihinde esas oluşumunda kritik olan bir yaklaşım var. Ve bu da etkiyi öncelik olarak görmek. Ve o uçtaki yani bir spektrum olarak düşünelim ve o uçtaki etki yatırımcılar çoğu işte aile fonlarından ya da yardım ajanslarının fonlarından vesaire oluşan yaklaşımlar bazen düşük getiri ve yavaş getiriyi kabul edebilen fonlar. Ve çünkü onların önceliği sosyal ya da ekolojik pozitif etki yaratmak. Ama diğer ucuna bakarsan tamamen piyasa kuralları ve finansal olarak yani piyasanın modellerine ve prosedürlerine kullanan yani büyük global bankaların da etki yatırım fonları var mesela. Bunların beklentileri değişmiyor. Finansal beklentileri değişmiyor. Sadece bunun üstüne bir de etki ölçelim ve pozitif etki yaratan iş modelleri ve işletmeleri belirleyelim ve bunları belli bir fonun içine koyalım ve pazarlayalım bu fonu farklı yatırımcılara. Bak hem yani normal getiri getiren pozitif yani maksimum getiri getiren bir fon var. Hem de güzel bir hikayesi var etrafında. Ve bu bir pazarlama esas endüstrisine dönüşmeye başladı. Bunların tabii ki kapasitesi çok daha yüksek. Bu fonlar çok daha büyük oldu. Çünkü bunların tabii pazarlama ihtimali daha yüksek ve çok daha cazip. Yani onların ortaya koyduğu sunum. Çünkü hem yüksek getiri hem de pozitif etki. O ne güzelmiş. Yani her birini beraber yapabiliriz. Ve tabii bazı şeyler var dünyada, bazı fırsatlar var bu ikisini beraber götürebilecek olan. Ve bir bu fırsatlar zaten piyasa, neoliberal ekonomik modeller zaten bunlara sermaye götürebiliyordu. Zaten bunlara yatırım sağlayabiliyordu. Yani bunlar pozitif etki yaratsın da yaratmasın da onların yarattığı ekonomik model o kadar pozitif ki zaten yani piyasa bunu şey yapabiliyor, kaldırabiliyor. O yüzden bunun ilave ettiği, ekstradan getirebildiği değişimin ne olduğunu çözmüş değilim. Yani çünkü sen o finansal koşullar altında o zaman yatırım yapabiliyorsan zaten piyasa yapabiliyor o aynı yatırımı. O ve bir örnek geldi aklıma Hindistan'dan. Son zamanlarda iyi tanıyabildiğim bir örnek. Selco diye bir solar enerji firması. Bir sosyal işletme. 17-18 milyon Euro'luk falan bir geliri var. O civarlarda yani büyüklük olarak. Ve onlar yola çıktığında özellikle kırsal kesimde ve fakir kesimlerde insanların elektriğe bağlanabilmeleri için lokal bir şekilde solar enerji üretimi yapmaları sağlamak için bir iş kurdular. Yani bir işletme kurdular ve belli bir yatırımcı buldular. O ikna edebildiler insanları. Ama belli bir yıl sonra küçük çaptaki solar ürünleri çok daha pahalılaşmaya başladı ama yani çok büyük boyutlu solar üretebiliyorsan ve bunu büyük boyutta yatırım yapabiliyorsan o çok daha düşmeye başladı fiyatları. Ve bu yatırımcılar dediler tam zaten senin amacın soları yaymak. O yüzden büyük solar projeleri yapalım dedi. Ama o zamanlarda zaten buna yatırım yapan bir sürü farklı böyle organizasyonlar var, işte şeyler var, farklı kuruluşlar var, yatırımcılar var vesaire. Ve ekstra bir etki yaratma ihtimalinin düşük olduğunu gördüler ve dediler yok bizim amacımız esas piyasanın gidemediği yerlere bu soları götürmek. Ve tamam getirisi daha yüksek olacak çünkü maliyeti yükseldi. Ama bizim yarattığımız pozitif etki esas bu solar enerji elektriğin çok daha fakir mahallelerde ve özellikle kırsal kesimde yayılması ve o etki yatırımcılarıyla çok uzun bir işte tartışma oldu ve onu belli noktadan sonra yatırımcıları çıkarabildiler ve yeni yatırımcılar bulabildiler değişimi yapabilmek için ve o yatırımcılar gerçek etki yatırımcıları çünkü o sosyal ve ekolojik amacı anlayabilen ve o sosyal ve ekolojik amaç için biraz daha düşük getiri ve biraz daha yüksek risk ve biraz daha yavaş getiriyi kabul edebilen bir kapasitede olan bir yatırımcı kitlesi oluştu. Bunlar etki yatırımcısı. Birincileri esas genel yatırımcı ama pozitif bir hikaye yaratmaya hazır olan, isteyen bir yatırımcı.
Bu bence çok kıymetli bir ayrımdı. Yani özellikle bu etkiyi öncelemediğinizde etki yatırımcısı değil yatırımcı olmuş oluyorsunuz. Yaptığınız şeyin ne olduğu sizi aklamıyor. Bu bence Türkiye'de daha çok vurgulamamız ve öne çıkartmamız gereken bir soruda. Çünkü yeni doğan Türkiye için özellikle yeni gündeme gelen bir kavramken çok yanlış noktadan da anlaşıldığını düşünüyorum. Bu beni çok mutlu etti. Ve biraz daha bu ilk bölüm için sona doğru giderken de son dönemdeki aslında B Corp Europe'la olan aslında videolarınızı, yazılarınızı gördüğümde ne olursa olsun biz kardeşiz, arkadaşız, birlikte çalışmaya devam ediyoruz ama benim eleştirilerim de var yaklaşımımızda gördüm. B Corp'un da bu tahripkar ekonominin bir parçası olmaya başladığıyla ilgili bir yorumunuz, yani yanlışsa da lütfen beni düzeltin ama böyle yazılarınızın içeriklerini de takip ediyorum. Ve hem bu sertifikasyonlara işte neden bu kadar ihtiyacımız var? Yani neden bir şeyleri illaki sertifike etmek istiyoruz? Ve bununla birlikte B Corp neden tahripkar bir ekonomiye hizmet etmeye başladı?
Evet bu yani esas nedenini çok net bir şekilde görebiliyorum. Bildiğin gibi yani ben özellikle iş hayatımın belli bir bölümünü sertifikasyon endüstrisinde geçirdim. Yani en son olarak Dünya Adli Ticaret Örgütü'nün genel müdürüydüm ve orada gördüm yani ne kadar önemli olduğunu sertifikasyonların ve markaların somut ve net bir şekilde pazarlanmasının ne kadar önemli olduğunu gördüm. Ve özellikle tüketicinin ve genel kitleye ulaşma amacıyla olan o tüketici iletişiminin çok basit ve kısa bir şekilde bir şeyi simgelendirmesi gerektiğini gördüm. Yani bunu esas yani her pazarlamacı görebiliyor yani. Veya orada 2-3 saniyen var. O 2-3 saniye oraya baktığında tanıyabildiği bir marka olacak. O tanıyabildiğin bir markanın arkasında pozitif duygular oluşacak ve onun hakkında kısaca bir şey bilmesi gerekecek ki elini uzatıp o ürünü tercih edecek. Ve bunu tabii ki adli ticaretin çok başarılı bir şekilde yapabildiğini de gördüm. Ve adli ticaretin içinde farklı sistemler var. Yani benim yönettiğim taraf sosyal işletme üzerine kurulan bir adli ticaret sistemi. Yani o markaların kendisinin de sosyal işletme olması gerekiyor. Diğer tarafta da bunun daha commodity yani mesela uluslararası firmaların da tek bir ürünlerin içindeki tek bir girdinin adli ticaret sertifikasyonu elde edebilme ihtimali olduğunu ve onu yani uluslararası markaların da kullanabildiği bir marka haline gelmesi. Bu tabii ki çok farklı yaklaşım. Esas bu yani podcast boyunca konuştuğumuz bu gerginliği esas kapsayan bir örnek. Çünkü bir uçta günümüzün firmaları ve günümüzün ekonomik modeli için kolayca adım atarak katılabileceği bir sistem oluşuyor. Diğerinde de esas alternatif kelimesini ben de çok kullanmak istemiyorum genelde ama farklı bir kelime gelmiyor aklıma. Ama geleceğin ekonomisi için alternatif oluşturmaya çalışan bir ve geleceğin ekonomisini şimdiden inşa etmeye çalışan bir organizasyon sistemi var ve iki farklı değişim modelleri var mesela. B Corp bunu kendi içinde de yani yaşamaya başladı. Çünkü kendi B Corp'a bakarsan bir ucunda gerçekten sosyal işletme olan, kooperatif olan, gerçekten de yani etki odaklı ve önceliği etki, pozitif etki olan firmalar, organizasyonlar var ve çok çok sevdiğim, çok saydığım, değer verdiğim arkadaşlarım var. 20 senedir çalıştığım insanlar var ve onların kurduğu ve şekillendirdiği bir sistem. Ama aynı zamanda bu sistem genel dünyaya günümüzün içinde hakim olan işte organizasyonlara da hitap etmek için kendisini yumuşatan, kolaylaştıran bir yaklaşıma da sahip. Yani her ikisini de becermeye çalışıyor. O gerginliği hissediyorum yani B Corp dünyasının içinde. Ve birincisi bu sağlıklı bir gerginlik ama mesajlandırmakta bunun ne olduğunu göstermemiz lazım. Çünkü mesela iki tane örnek verirsem Nespresso B Corp oldu.
Evet.
Nestlé'nin bir parçası. Ama aynı zamanda Cafe Direct diye bir kahve firması var ve Peru'daki kahve üreticilerin sahip olduğu o kooperatif onun hissesinin çoğunu sahip olduğu bir firma. Yani karların %100'ünün o topluluğa, o üreticilere giden bir sosyal işletmeden bahsediyoruz. Şimdi bu sosyal işletme Cafe Direct karının her birini ve kararlarının her birinin o topluluğa, o çiftçilere yarar yaratmak, fayda yaratma amacıyla kurulan bir işletme ve bir marka. Nespresso'dan dünyalarca farkı var. Yani çok çok farklı uçlarda. Ama her ikisi de o B'yi kullandığında tüketiciye bir ikisi aynıymış gibi bir mesaj veriliyor. Ve bu ne olmaya başlıyor? Cafe Direct gibi olan firmalar niye biz ekstradan uğraşalım? Biz kendimizi böyle kurmasaydık ve işte hisse yaratsaydık ve yatırımcıları çekebilseydik çok çok daha ciddi bir sermaye olurdu altımıza. Çok daha ciddi bir pazarlama bütçemiz olurdu. Çok daha genişletebilirdik. Çok daha büyük bir firma olabilirdik. Ama bunu yapmadık çünkü amacımızı bu sosyal amaca doğru çevirdik. Bir dezavantaj var onun şeyinde ve bu dezavantajı tanımadığında ve bu dünyalarca fark olduğunu göstermediğinde ve ikisi de aynı markayı kullanmaya başladığında o zaman sen esas o değişimi engellemiş de olabiliyorsun. Çünkü tüketiciye ve dünyaya diyorsun ki esas farkı yok. Yani o zaman günümüzün sisteminde daha kolay olan değişimlerde Bunu becerebiliriz ama bu yeterli değil. O yüzden bu ikisini ayırt edebilecek bir iletişim kampanyasına ihtiyacımız var ve bununla biraz boğuşuyorum yani büyük dünyasının içindeki arkadaşlarımla.
Bu çok kıymetli de bir ayrım. Hakikaten özellikle bir yerde çok şey feda ediyorsunuz. Yani bir sosyal işletmeyseniz aslında kazancınızdan ve dünya bakış açınızdan çok şey feda ederken alabildiğiniz şeylerden bir tanesi de aslında bir ayrıcalıklı olduğunuzun herkes tarafından görülmesi özelliği oluyor. Yani siz bir B Corp'un altında amacınızı resmileştirmiş oluyorsunuz ama hakikaten düşündüğümde yanıma benim gibi idealleri paylaşmayan birinin de adı geldiğinde ben bunu neden yapıyorum ki sorusunu sormak çok da muhtemel çünkü çok zor bir oyunu da oynuyor aslında bu sosyal işletmeler. Bu çok kıymetliydi ve ilk bölümün sonuna doğru giderken aslında son olarak şeyi sormak istiyorum size bu çerçeve içerisinde. Ben de alternatif demeyi hakikaten hiç doğru bulmuyorum. Çünkü alternatif değil ana akım olmaları gerektiğini düşünüyorum ama ben de başka bir şey bulamıyorum. Bu alternatif yolları denerken ürettiğimiz B Corp'lar, etki yatırımları veya daha hiç konuşmadığımız ama konuşmaya başlayacağımız yeni çıkış yollarını nasıl inşa etmemiz gerekiyor? Yani yerine nasıl koyalım, bunlara nasıl bakalım ki ana akımdan onları da koruyabilelim aslında?
Bence en önemli olan bunları organizasyon olarak yapılandırdığımızda bunun bir ömrü olması lazım. Yani çünkü ne oluyor ki B Corp olsun? Mesela B Lab'lar açılıyor ve B Lab'lerin ekonomik yaklaşımı kendisinin sürdürülmesi. Yani organizasyonun sürdürülmesi, bunun genişletilmesi ve bu kavramın pazarlanması üzerine kuruluyor. Ama son 10 sene içinde bu önemli bir şeydi. Çünkü iş dünyasında farklı fikirler oluşabileceğini esas, farklı yaklaşımların oluşabileceğinin altını çiziyor ve bunu yani duyurmaya başlıyor insanlara. Ama aynı zamanda öbür tarafa baktığımızda belki artık onu ömrü sona gelmeye başlayacak önümüzdeki 5 yıl içinde. Çünkü daha radikal, daha köklü değişimler olması lazım ve bunların altının çizilmesi lazım. Ve yani bir lab'in belki işinin tamamlandığı günün çok somut bir şekilde anlaşılması gerekecek. Etki yatırımı için de aynı şey. Yani çok geniş bir anlam haline geldi. Çok geniş şemsiye olan organizasyonlar ve modeller, hareketler bunlar. Ama belli bir noktadan sonra belki ona ihtiyacımız yok. Yeni bir şemsiye inşa ederek daha ilerideki organizasyonları bir yere getirmemiz gerekecek. Yani o yüzden kendisini kurumsal olarak kendisini koruma ve kendisinin gidişatını sağlama amacıyla değil ama işinin ne zaman bittiğini anlayabilen ve kendisini de yok etmeye hazır olan organizasyonlar kurulması gerekecek.
Bu sanırım zaten hani bir neye bir sosyal girişim adil işletme diyoruzun da ana cevabı. Yani kendi odaklandığı sorunu tüm endüstrisinde çözdüğünde exit etmek değil de kapatıp bırakmayı bilmekle ilgili bir durum tamamen. Bu çok kıymetliydi. En size inanılmaz teşekkür ediyorum. Yani ilk bölümü bile düşündüğümde kocaman bir tartışma konusu bıraktık ortaya aslında. Eski ekonomi ne yapıyor? Yeni ekonomiye nasıl gideceğiz? Ve yeni ekonomide bize çıkış yollarını göstermesi gerekenler neden buna hizmet etmiyor? Bunun çok önemli ve kıymetli bir tartışma olduğunu düşünüyorum. Daha onarıcı bir gelecek kurmak için. Aslında her konumu en sonunda sorduğum bir ortak sorum var. Ama dediğim gibi bu bir mini seri olduğu için hepsinin en sonunda onu soruyor olacağım. İyi ki bu bölümde bizimle birlikteydiniz. Çok kıymetliydi. Çok teşekkür ederim.
Teşekkürler Ekin.
Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.